Yukarı Mahalle, John Steinbeck, 1. Kaset, 1. Yüz, çeviren Orhan Azizoğlu, Bilgi Yayın Evi, 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Serdar Berberoğlu. Ön söz, bu kitabı yazarken Paysanoların böylesine meraklı, kurnaz, fakir ve huysuz olduklarını bilmiyordum. Onları yaşadıkları hayatın güç şartlarıyla haşır neşir olmuş, dayanıklı, cana yakın insanlar olarak tanırdım. Yazgıya böylesine boyun eğme bir erdem olsa gerektir. Anlatacağım hikayelerde bu insanların bu kerte kurnaz ve akıllı olduklarını bilseydim kesinlikle yazmaya kalkmazdım. Küçükken bir okul arkadaşım vardı. Esmer, temiz kalpli, iyi bir çocuktu. Piojo derdik. Ne babası ne de anası vardı. Taparcasına sevdiği ablasının yanında oturuyordu. Kıpkırmızı yanakları olan bu kızı hepimiz sever sayardık. Ara sıra bize domatesli, peynirli sandviçler yapardı. İşte bu Piojo ile ablasının oturduğu evdeki mutfağın musluğu bozulmuş, su akmaz olmuştu. Yemeğe koydukları ve içtikleri suyu tuvaletteki musluktan alıyorlardı. Musluk dediğimizde yerden bir iki parmak yüksek, ince bir boruydu. Hele su azaldı mı avuç avuç yerden toplamaktan başka çare yoktu. Piojo'nun ablası hiçbirimizi tuvalete sokmazdı. Bir seferinde biriktirdiği suyun içine bir avuç kurbağa yavrusu atmıştık da kırmızı yanaklı kız bize ne kızmıştı. Bu olay belki size pek tuhaf gelir ama ben öyle düşünmüyorum. Bu da bir çeşit kurnazlık sayılır. Epeydir edep, terbiye çerçevesinde düşünüyorum da hala bu kırmızı yanaklı kıza orospu ve ara sıra bize birkaç kuruş veren Piojo'nun amcalarına da onun müşterileri demek gelmiyor içimden. Bütün bunlar başlangıç değil, sonuç oluyor. Bu hikayeleri gerçek olduğu ve beğendiğim için yazdım. Edebiyatçı geçinenlerin çoğu bu insanların sadece kaba taraflarını görmüş, onların yoksulluğuyla alay etmiştir. Onları unuttum, hatırlamıyorum bile. Fakat bir daha bu temiz kalpli, gözleri istek ve doğruluk dolu, candan insanların böyle ilkel yanlarını göstermeye çalışmayacağım. Eğer başlarından geçen birkaç olayı anlatmakla kötülük ettimse onlardan özür dilerim. Böyle bir şeyin bir daha tekrarlamayacağından emin olabilirler. Adios Monte. John Steinbeck. Haziran 1937. Giriş. Bu Deni'nin arkadaşlarının ve Deni'nin evinin hikayesidir. Bu üç ayrı ögenin nasıl tek vücut halinde birleştiğinin hikayesidir. Öyle ki Deni'nin yukarı mahalledeki evinden söz ederken dış görünüşünü, beyaz badanalı odalarını, bahçesindeki yabani otları aklınıza bile getirmezsiniz. Hayır, Deni'nin evinden söz açınca değinmek istediğimiz her şey, bütün neşesi, tatlılığı, insanca bağlılığı ve mistik sıkıntılarıyla bu üç ayrı ögenin oluşturduğu birliği simgeler. Deni'nin evi, hikayenin eti, canı, arkadaşları da ruhundan başka bir şey değildir. Ve bu hikaye, bu grubun nasıl gelişip kelimenin tam anlamıyla kusursuz bir örgüt olduğunu sergiler. Bu hikaye, yaptıkları iyi kötü işleri, düşünceleri ve sıkıntılarıyla Deni'nin arkadaşlarını, serüvenlerini anlatır. Sonunda tılsımın nasıl bozulduğunu ve grubun nasıl darmadağın olduğunu yine bu hikayeden öğreneceksiniz. Kaliforniya kıyılarında eski bir kent olan Monterey'de bunlar ayrıntılı ve abartılmış hikayeler halinde herkesin ağzında dolaşan olağan şeylerdir. Kimi düşünürlerin Arthur, Roland ya da Robin Hood efsanelerinde yaptıkları gibi Deni, Deni'nin arkadaşları veya Deni'nin evi diye bir şey yoktur. Deni, tabiat ananın, arkadaşları da rüzgar, gök ve güneşin ilk simgelerinden başka bir şey değildir diye uydurma görüşler öne sürmelerini önlemek için bu hikayeleri kağıda geçirmenin iyi olacağını düşündüm. Bu hikaye biraz da bugün ya da yarın tatlı su düşünürlerinin dudaklarında belirecek alaylara engel olmak için düzenlenmiştir. Monterey aşağıda masmavi ve koyu, yukarıda uzun çam ağaçlarının meydana getirdiği ormanıyla bir tepenin yabancına kurulmuştur. Şehrin aşağı mahallelerinde Amerikalılar, İtalyanlar, balıkçılar ve sardalyacılar oturur. Fakat ormanın başladığı tepelere doğru sokakları asfalttan, köşe başları elektrik lambasından yoksun yukarı mahalle halkını, Monterey'in eski sakinleri Wallerlerle karışmış eski Britonlar oluşturur. İşte Paysanolar bunlardır. Yer yer çam ağaçları arasında yabani otların sardığı arsalara kurulmuş eski tahta evlerde otururlar. Paysonaların çalınacak, satılacak veya rehin konacak hiçbir şeyleri olmadığı için ticaretle Amerikan iş hayatının yöntemleriyle ilgileri yoktur. Paysona nedir? Bu İspanyol, Kızılderili, Meksikalı ve biraz da Avrupalı kanı karışık insanlara verilen addır. 1-2 yüzyıl kadar önce Kaliforniya'da yaşamış insanların soyundan gelirler. İngilizceyi Payson ağzıyla konuşurlar. Irk sorunlarından söz açılacak olsa hemen kollarını sıvayıp beyaza çalanan içini göstererek saf İspanyol kanından olduklarını iddiaya kalkarlar. Renklerine gelince pipolarının rengini andıran kahverengiyle kızıl arası bir güneş rengindedir. İşte Monterrey şehrinin yukarı mahalle denilen yerinde yaşayan Paysonalar böyle insanlardır. Danny de bir Paysonaydı. Yukarı mahallede doğmuş, orada büyümüş, kendini herkese sevdirmiş, yukarı mahalle çocuklarının bütün özelliklerini taşıyan bir delikanlıydı. Uzak yakın aşk maceraları ve kan ilişkisi yüzünden hemen hemen mahallede herkesle akrabalığı vardı. Büyük babası yukarı mahalledeki iki evi ve serveti yüzünden herkesin saygı duyduğu ünlü bir adamdı. Yavaş yavaş büyüyüp gelişen Danny'nin canı ormanda uyumak, orada burada çalışmak, ekmeğini ve şarabını uygunsuz yollardan elde etmek istiyorsa bunun sebebi onu etkileyecek akrabaları olmamasından değildi. Daha 25'ine gelmeden bacakları ata binmekten süvarilerinki gibi çarpılmıştı. Danny'nin 25'ine bastığı yıl Almanya'ya savaş ilan edilmişti. Savaş ilanı duydukları zaman Danny ile arkadaşı Pilo'nun 2 galon şarapları vardı. Biraz sonra koca Joe Portegi de gelmiş, birlikte kafaları çekmeye başlamışlardı. Şişelerin içindeki azaldıkça gönüllerindeki yiğitlik damarları kabarmıştı. Şişeler tükenince üç genç kardeşlik, kurtuluş aşkıyla kol kola girmiş, doğru Monterrey'e inmişlerdi. Askerlik dairesinin önüne gelince Amerika'nın şerefine bağırıp Almanya için atıp tutmaya başlamış, gittikçe azıtmışlardı. Bunun üzerine bir çavuş çıkmış, bunları susturmaya çalışmıştı. Ama neye yarar? Baktı ki olacak gibi değil, çavuş bunları tutup askere yazdı. Bir süre sonra üniformalarını giyip masanın karşısına dizildiklerinde çavuş önce Pilon'a sordu. Hangi sınıfa yazılmak istiyorsun? Hangisi olursa olsun vız gelir. Senin gibiler ancak piyadeye layıktır diyen çavuş Pilon'u piyadeye ayırdı. Sonra gittikçe neşesi kaçan Joe'ya döndü. Sen nereye gitmek istiyorsun? Eve. Çavuş onu da piyadeye ayırdı. Sonunda sıra Danny'ye gelmişti. Sen hangi sınıfa gideceksin? Danny ayakta uyuyordu. Kendisine söylenenleri anlamamıştı. Ha? Hangisine gireceksin diyorum. Neyin? Ne iş yapıyorsun? Ben mi? Her şey. Bundan önce ne yapıyordun? Ben mi? Katır sürücülüğü. Kaç katır sürebilirsin? Danny meslekte usta olduğunu göstermek için çavuşun masasına eğildi. Kaç katırınız var diye sordu. 30.000 var. Hepsini sürebilirim. Ve böylece Danny katır sürücülüğü ile Texas'a gitti. Pilon kıtası ile birlikte Oregon yörelerinde dolaştı. Koca Joe'ya gelince o daha sonra da anlatılacağı gibi hapse girdi. 1. Danny terhis edilip de memlekete dönünce kendisinin mal mülk sahibi bir mirasçı olduğunu öğrendi. İhtiyar dedesi Viejo ölmüş, yukarı mahalledeki iki evi de ona bırakmıştı. Danny bu haberi öğrenince üstüne mal mülk sahibi olmanın ağırlığı çöktü. Daha gidip evlerinin ne halde olduğunu görmeden bir galon kırmızı şarap aldı. Oturup kafayı çekti. Sorumluluk yükünü atmış, kişiliğinin en kötü yönü ortaya çıkmıştı. Bağırdı, çağırdı. Alvarado Caddesi'ndeki meyhanenin bir iki sandalyesini kırdı. Bir iki kişiye çatmaya kalktı ama yüz veren olmadı. Bunun üzerine kalktı, sallana sallana rıhtıma yürüdü. Sabahın bu erken saatinde İtalyan balıkçılar gidip geliyor, sefere hazırlanıyorlardı. Birdenbire Danny'nin içindeki ırk düşmanlığı uyanmıştı. Balıkçılara çatmak için ah Sicilya domuzları diye bağırmaya başladı. Ah hapishane adası kaçkınları, piçler, geçmişlerine yandığımın herifleri, Cinquatu Madre, Piaggio, tükürdü. Açık saçık alkol işaretleri yaptı. Onları kızdırmaya çalıştı. Balıkçılar onun bu durumuna yalnızca gülmekle karşılık verdiler. Merhaba Danny, ne zaman geldin? Ara sıra uğra da yeni şarabımızı tat, dediler. Danny hala öfkesini alamamıştı. Ponun kando ala cabeza diye bağırdı. Balıkçılar yine güldüler. Unutma Danny, bu akşam bekliyoruz. Şimdilik hoşça kal, diyerek sandallarına binip yola koyuldular. Onlardan karşılık görmemesi Danny'yi daha beter kızdırdı. Tekrar Alvarado Caddesi'ne dönüp önüne gelen camı çerçeveyi aşağı indirmeye başladı. Biraz sonra polis geldi. Yasalara duyduğu büyük saygıyla Deni kuzu gibi olmuş. Verdiler. Böylece Deni bir ayını Montero buradan karşılık görmemesi Deni şimdilik hoşça kal diyerek sandallarına binip yola koyuldular. Onlardan karşılık görmemesi Deni'yi daha beter kızdırdı. Tekrar Alvarado Caddesi'ne dönüp önüne gelen camı çerçeveyi aşağı indirmeye başladı. Biraz sonra polis geldi. Yasalara duyduğu büyük saygıyla Deni kuzu gibi olmuştu. Askerden yeni terhis edilmemiş olsaydı mahkeme onu en aşağı 6 aya mahkum ederdi ya bu seferlik sadece 30 gün verdiler. Böylece Deni bir ayını Monterey cezaevinde geçirdi. Bazen duvarlara açık saçık rezimler çizerek eğleniyor, bazen de oturup askerlik günlerini düşünüyordu. Cezaevinde geçen günler vücuduna pek hamlatmıştı. Ara sıra bir gece için bir iki sarhoş getirdikleri oluyorsa da çoğu zaman yalnız başına kalan Deni'nin canı sıkılıyordu. Önceleri yataktaki böcekler kendisini rahatsız etmişti ama zamanla onlar Deni'nin kanından bıktı. O da böceklere alıştı, haşır neşir yaşamaya başladılar. Bir ara oturup aklına geleni hicvetmeye başladı. Yatağında bulduğu bir tahta korusunu duvarda ezmiş, çevresine bir daire çizerek altına belediye başkanı diye yazmıştı. Sonra birbiri ardından yakaladığı tahta kuruları ile kentin ileri gelenlerini duvara resmetti. Bir süre sonra duvar kentin ileri gelenleriyle dolmuştu. Bazılarına ağız burun yapmış, sakal bıyık da çizmişti. Gardiyan Tito Ralp bu duruma karışamıyordu. Çünkü yasaya ve adalete karşı duyduğu derin saygı dolayısıyla onlardan birini listesine geçirmeye cesaret edememişti. Yasaya saygı beslerdi. Yine kimsenin olmadığı bir akşam Tito Ralp, koltuğunun altında iki şarap şişesiyle onun hücresine gelmiş, birlikte içmişlerdi. Bir saat kadar sonra iki şişe de boşalmıştı. Gardiyan biraz daha şarap almaya giderken Deni ile birlikte çıktı. Hapishanede canı sıkılıyordu. Torelli'ye gidip kovuluncaya dek kafaları çektiler. Daha sonra Tito Ralp ne yapacağını şaşırmış bir durumda polise suçlunun kaçtığını bildirirken Deni ormana gidip çam yaprakları üstünde tatlı bir uykuya daldı. Deni öğleye doğru uyandı. Güneş pırıl pırıldı. Kendisini arayacaklarını bildiği için devriyelerden saklanmaya karar verdi. Çalıların arasına gidip bütün gün orada oturdu. Ara sıra başını çıkararak çevreyi kolluyordu. Akşama doğru artık kendisini aramayacaklarını düşünerek saklandığı yerden çıkıp işine gitti. Deni'nin işi çok basitti. Doğruca bir lokantanın arka kapısına yanaştı. Aşçıdan köpeği için artık yemek istedi. Aşçı artıkları toplarken o da 2 pirzola, 4 yumurta, 1-2 parça sosis aşırdı. Çıkarken borcumu sonra öderim dedi. Ne borcu? Nasıl olsa çöp tenekesini atacaktım. Beni bu zahmetten kurtardın. O zaman Deni'nin içi rahat etti. Aslında hep öyledirler. Kendilerini suçsuz gösterecek özürler bulmayı çok iyi becerirler. Elindeki paketle doğruca Torelli'ye gitti. Yumurtalarla sosisleri yarım şişe şarapla değiştirerek ormanın yolunu tuttu. Gece çok karanlık ve nemliydi. Monterey'in yukarı yüzünün örten ormana koyu bir sis çökmüştü. Deni başını önüne eğerek ormanda sığınacak bir yer aramaya koyuldu. Biraz ilerisinde kendi gibi hızlı yürüyen bir gölge vardı. Aralarındaki uzaklık azalınca gölgenin eski dostu Pilon'a ait olduğunu anladı. Eli açık bir delikanlıydı Deni. Fakat yiyeceklerinin çoğunu şarapla değiştiğini anımsadı. Pilon'a görünmeden geçerim diye düşündü. Lakin herif kucağında hindi varmış gibi yürüyor. Birdenbire Pilon'un ceketinin önünü sıkı sıkıya kapamaya çalıştığını fark etti. ''Hey Pilon, amigo!'' diye çağırdı. Pilon daha hızlı yürümeye başlamıştı. Deni de peşinden koştu. Bir yandan da avazı çıktığı kadar ''Pilon, sevgili dostum, acelen ne?'' diye bağırıyordu. Pilon kaçmaktan vazgeçip durdu, bekledi. Deni nefes nefese arkadaşının yanına geldi. Heyecanlı bir sesle ''Hep seni arıyorum sevgili Piloncuğum'' diyordu. ''Bak bir iki kalem pirzola, ekmek, peynir, şarap ele geçirdim. Otur da beraber yiyelim. Seni göreceğim geldi yahu.'' Pilon omuzlarını silkti. ''Nasıl istersen'' diye söylendi. Beraber yürümeye başladılar. Pilon şaşırmıştı. Sonunda durdu. Deni'ye döndü. Yahu dedi, koltuğumun altında bir şişe konyak olduğunu nereden bildin? Ne, konyak mı? Filoncuğum, sende konyak var demek ha? Ya bir kadına götürüyorsundur ya da Hazreti İsa'nın bir daha gelişi için saklıyorsundur. Adam sen de, ben kimim ki koca bir şişe konyağın nereye gittiğini bileceğim. Kaldı ki sende konyak olduğundan haberim bile yoktu. Hem susamadım ki bir damlasına bile dokunmam. Buyur benim çıkınımdakileri afiyetle yiyelim. Konyağına gelince ona karışmam, o senin kendi malın. Filon, konyağımı seninle yarı yarıya paylaşırım Deni dedi. Ama hepsini sana içirmem. Deni konuyu değiştirmeye çalışarak, işte şurada pirzolaları kızartırız, sen de şu pakettekileri aç, konyağı da şuraya koy. Filon, burada ikimizin de görebileceği bir yerde dursun daha iyi. Bir ateş yakıp pirzolaları kızarttılar, yemeye başladılar. Konyak pek çabuk tükendi. Karınlarını doyurduktan sonra ateşe sokulup şişenin dibinde kalanı içtiler. Sis iyice kalınlaşmış, yoğun nemden elbiseleri ıslak ıslak olmuştu. Bir süre sonra işlerine bir yalnızlıktır çöktü. Eski dostlarını düşündüler. Deni, Arthur Morales nerelerde diye sordu. Nutuk çeker gibi kolunu ileri doğru uzatmıştı. Fransa'da öldü. Kolunu umutsuzca yanına sarkıttı. Kendi ülkesi ve yurdu için öldü. Yabancı topraklarda kaldı. Mezarının üstünde Arthur'un orada yattığından bile haberi olmayan yabancılar yürüyecek. Yine kolunu ileri uzatarak Pablo nerede diye sordu. Bu soruya Pilon cevap verdi. Hapiste, komşunun kazını çalmış, saklandıkları yerde kaz Pablo'yu ısırmış. Pablo bağırınca gelip ikisini de yakalamışlar. 6 aydır delikte yatıyor. Deni içini çekip başka şeylerden söz etmeye başladı. Ama içindeki yalnızlık kaybolmamıştı. Bir süre sustuktan sonra işte burada yalnız başımıza gerisini Pilon getirdi. Dertli ve sabırlı oturmaktayız. Hadi canım, şiir okumuyorum ya, burada yalnız başımıza yersiz yurtsuz pinekliyoruz. Gençliğimizi bu memleket uğruna harcadık. Bak başımızı sokacak bir damımız bile yok. Şimdiye kadar oldu mu ki? Deni şarap şişesini ağzına dayadı. Pilon koluna vurup alıncaya kadar içti. Bu bana iki kerhanesi olan adamın hikayesini hatırlattı diye söze başladı. Sustu, sözün arkasını getirmedi. Sonra birdenbire Pilon, Pilon diye bağırdı. Pilon, dostum, çoktan unutmuştum. Ben mirasa kondum. Benim de 2 tane var. Nen, kerhanem mi? Ah seni düzenbaz, yalancı herif. Yalan söylemiyorum, Piloncuğum. Bizim Viajo öldü. Benden başka varisi de yok. Her şeyini bana, birinci torunu olan bana bıraktı. Pilon, yaratılıştan gerçekçiydi. Demek tek mirasçı sensin ha, dedi. Peki evler neredeymiş? Viajo'nun evlerini bilmiyor musun, Pilon? Burada, yukarı mahallede. Burada, Monterey'de mi? Evet, yukarı mahallede. Nasıl, işe yarar mı bari? Deni mutlulukla gülümseyerek arkasına yaslandı. Bilmem ki, dedi. Sahipleri olduğumu unutmuştum. Daha gidip görmedim bile. Pilon bir süre sesini çıkarmadı. Düşünceliydi. Ateşe bir avuç kuru çam yaprağı daha attı. Dalgın gözlerle alevleri seyrediyordu. Sonra gözlerini kaldırdı. Uzun uzun Deni'nin yüzüne baktı. Bu bakışlarda merak ve telaş vardı. Sonunda derin derin içini çekti. Demek her şey bitti dedi. Demek büyük adam oldun. Dostların üzülecek ama kaç para eder? Deni elindeki şişeyi yere bıraktı. Bu kez Pilon aldı. Ağzına dayadı. Ne bitti diye sordu. Deni, ne demek istiyorsun? Bu ilk kez olmuyor ki diye ekledi Pilon. Birisi meteli yokken param olsa her şeyimi dostlarımla paylaşırdım diye övünür. Ama eline biraz para geçip de cebi metelik yüzü gördü mü her şeyi unutur. Sen de böyle olacaksın dostum. Artık arkadaşlarının seviyesini aştın. Mal, mülk sahibi adam oldun. Sen de bir zamanlar her şeylerini, hatta konyaklarını bile seninle paylaşan eski arkadaşlarını unutacaksın. Bu sözler Deni'ye pek dokunmuştu. Ben öyle değilim diye bağırdı. Ben seni unutur muyum Pilon? Şimdi sana öyle gelir. Pilon'un sesi pek soğuktu. Hele bir evlerine sahip ol, gecelerini bir çatı altında geçirmeye başla, o zaman görürsün. Belediye başkanıyla yemek yerken zavallı Paisano Pilon'u aklına bile getirmezsin. Deni ayağa fırlamıştı. Sırtını bir ağaca dayayarak Pilon dedi. Sana söz veriyorum ki benim nem varsa senin de var demektir. Benim evim varsa senin de evin olacak. Ver şunu da bir yudum alayım. Bu sözüne görmeden inanmam diye söylendi Pilon. Sesinde cesaret kırıcı, soğuk bir anlatım vardı. Öyle olsaydı, herkes verdiği sözü tutsaydı dünya cennet olurdu. Hem şişe çoktan boşaldı. 2. Avukat iki kafadarı ikinci evin önünde indirdikten sonra gaza basıp Montero'ya doğru uzaklaştı. Deni ile Pilon boyasız parmaklığın önünde durmuş, perdesiz pencereleri kör bir göz gibi duran kirli beyaz badanalı evi hayran hayran seyrediyorlardı. Kapının önünde pembe gülleri olan bir çardak ve bahçenin yabani otları arasında yer yer kırmızı çiçekler görünüyordu. Pilon bu ötekinden daha güzel diye söylendi. Hem daha da büyük. Deni'nin elinde iki anahtar vardı. Yavaş yavaş yaklaşıp kapıyı açtı. Büyük oda hala Viejo'nun bıraktığı gibi duruyordu. Üzeri kırmızı güllü takvim 1906'yı gösteriyordu. Duvarda renkli krepan kurdeleler, bir iki gemi resmi, bir tutam sarımsak asılıydı. Odanın öteki eşyalarını da birkaç sandalye ile bir masa oluşturuyordu. Pilon etrafına bakınarak üç oda diye mırıldandı. Hem yatağı sobası da var. Deni, burada çok mutlu olacağız. Deni çekingen duruyordu. Viejo ile çok acı anıları vardı. Pilon öne düştü. Evi dolaşmaya başladılar. Önce mutfağa girdiler. Bak hele musluğu da var diye bağıran Pilon uzanıp musluğu açtı. Sonra Deni yavrum su yok dedi. Kumpanyaya gidip suyu açtırmalısın. Birbirlerine bakıp kıvançla gülümsediler. Pilon'un keskin gözleri Deni'nin yüzünde mülk sahibi olmanın sorumluluğunu fark etti. Bu gözlerde artık başıboşluğun verdiği tasasızlığı göremeyecekti. Artık kimsenin camını kırmayacaktı. Çünkü onun da kırılacak bir iki camı olmuştu. Pilon'un hakkı vardı. Arkadaşlarından daha iyi bir düzeye gelmiş, omuzlarına daha karışık bir yaşam yükü çökmüştü. Sanki içinde bir şeyler kopmuş gibi bir acı duyuyordu. Hüzün dolu bir sesle Pilon diye söylendi. Keşke bu ev senin olsaydı da ben senin yanına konuk gelseydim. Deni suyu açtırmak için Montero'ya indi. Pilon arka bahçede yabani otların arasında dolaşıyordu. Bahçede bakımsızlıktan kurumaya yüz tutmuş, dalları kırılmış birkaç meyve ağacı vardı. Bir kenarda çürük bir varil, patlak bir şilte ve kül yığınları görülüyordu. Pilon bir süre Mrs. Morales'in bahçesindeki kümesi seyretti. Sonra yavaşça eğilip kümesin kendi bahçelerine yakın olan yanında küçük bir delik açtı. Belki tavukçuklar büyük otların arasına yumurtlamak isterler diye söyleniyordu. Kuracağı tuzakları, bahçeye girecek tavukları nasıl yakalayacağını düşündü. Evet, burada mutlu olacağız. Deni kentten eli boş dönmüştü. Suyu açmak için depozit istiyorlar diye söylendi. Depozit mi? Evet, suyu açmadan önce 3 lira yatırmak gerekiyormuş. 3 lira mı? 3 liraya tam 3 galon şarap verirler ve şarabı içeriz, su lazım olunca da Mrs. Morales'ten 1-2 kova ödünç alırız. Şarap alacak paramız var mı ki? Biliyorum, belki şarabı da Mrs. Morales'ten alırız. İkindi olmuştu. Deni, yarın iyice yerleşiriz diye söze başladı. Önce evi siler süpürürüz, Pilon sonra sen bahçedeki otları yolar, molozları temizlersin. Otları mı? Delirdin mi yahu? Sonra Mrs. Morales'in tavukları için kurduğu planları anlattı. Deni bu işe çoktan razıydı. Dostum dedi, benimle beraber oturmayı kabul ettiğin için çok sevinçliyim. Şimdi ben odun toplarken sen de yiyecek bir şeyler bul. Dün akşamki konuyu hatırlayan Pilon bu işi haksız buldu. Sanki kendisine borçluymuşum gibi hareket ediyor diye düşündü. Yularımızı herifin eline teslim ettik gitti. Pis Yahudinin evi var diye ona kölelik mi edeceğim? Buna karşın çıkıp yiyecek bir şeyler aradı. İki sokak ötede ormanın kenarında irice bir horoz dolaşıyordu. Sesi çatlamış, göğsünün ve ayaklarının tüyleri dökülmüş, tam anlamıyla kartlaşmış olduğunu açıkça belli ediyordu. Aklı fikri Mrs. Morales'in pirinçlerinde kalmakla birlikte bu horoza hemen ısınıvermişti. Yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Pilon neşeli neşeli zavallı küçük piliç diye söyleniyordu. Sabahın erken saatlerinde daha çiğler kurumadan uyumak sana ne kadar zor geliyordur kim bilir. Ne kadar üşüyorsundur. Allah böyle küçüklere hiç acımaz vallahi. Bak sokakta öteki pilişlerle dolaşıp duruyorsun. Ya bir gün bir otomobilin altında kalırsan ezilir gidersin. Belki sadece bacağın veya kanadın kırılır. O daha fena ya. Ondan sonra işin yoksa sakat sakat dolaş dur. Bu hayat çekilir şey değil. Horozu ürkütmemeye çalışarak ağır ağır yürüdü. Horoz ara sıra sağa veya sola sapmak istiyordu ama Pilon ne yapıyor yapıyor onu istediği yöne çeviriyordu. Böylece ormana girdiler. Pilon birdenbire saldırdı. Horozun ruhu şad olsun. Pilon'un söylediği gibi azap içinde yaşamaktansa sessiz sakin ölmek daha iyiydi. Pilon'un tekniğinden de başka türlüsü beklenmezdi ya. 10 dakika sonra ormandan çıkıp Deni'nin evinin yolunu tuttu. Zavallı horozcuk çoktan kaybolmuş, Pilon'un cebine inmişti. İhmale gelmez bir kuralı vardı Pilon'un. Hangi koşullar altında olursa olsun tüy, ayak, baş gibi teşhise yarayacak şeylerden birini eve getirmek kesinlikle caiz değildi. Gece sobayı yakıp başına geçtiler. Koca koca alevler bacaya hamle ediyordu. Deni ile Pilon'un karnı doymuş, sırtları ısınmış, salıncaklı sandalyelerinde sallanırken üstlerine bir uyuşukluk çökmüştü. Mutluydular. Yemek yerken bir mum yakmışlardı ama şimdi odunların alevi yetiyordu. Zevki biraz daha arttırmak için olacak, hafiften de bir yağmur başladı. Dam biraz akıyordu ama ne ziyanı var, akan yerin altında oturmazdı onlar da. Pilon, oh diye söylendi. Hayat güzelmiş be, soğukta sokaklarda uyuduğumuz günleri hatırlıyor musun? Gerçek yaşamak buymuş meğer. Evet, tuhaftır, yıllarca başımı sokacak bir çatı bulamamıştım. Şimdi iki evim birden var, iki evde birden oturamam ya. Pilon savurganlıktan hiç hoşlanmazdı. Bu beni de düşündürüyor dedi. Ötekini niye kiraya vermiyorsun? Deni sevinçten ayağa fırladı. Pilon diye bağırdı. Yaşa be, daha önce ne diye akıl edemedik, sen çok yaşa değil mi? Bu düşünce gittikçe aklına yatıyordu. Peki ama kime kiralayacağız? Ben tutarım dedi Pilon. Ayda 10 lira veririm. Olmaz, 15 olsun. Hem iyi evdir, 15 kağıt eder. Pilon razı oldu. Daha fazlasına da razı olurdu. Kendi evinde oturan adamın halini yakından görmüş, kendi içinde de aynı istekler uyanmıştı. Öyleyse anlaştık dedi Deni. Evimi tutmuş sayılırsın. Öf, görsen ne iyi bir ev sahibi olacağım Pilon. Hiçbir şeyine karışıp seni rahatsız etmeyeceğim. Pilon'un cebi askerlik dönemi dışında hiçbir zaman 15 lirayı bir arada görmemişti. Nasılsa kirayı vermeye daha bir ay var diye düşündü. Kim bilir ay bitmeden neler olur. Üşüdükçe biraz daha ateşe sokuluyorlardı. Bir ara Deni dışarı çıkıp elinde birkaç elma ile döndü. Ne de olsa yağmurda bozulacaklardı diye de açıklamaya çalıştı. Pilon gizli bir iş yapıyorlarmış gibi görünmemek için kalktı. Mumu yaktı. İçeri yatak odasına gidip bir kase, bir testi ve iki cam vazo ile döndü. Duvardaki yapma gülleri indirirken evde kırılacak bir şey bulundurmak doğru değildir diyordu. Nasıl olsa günün birinde kırılacak. O zaman üzülmektense elden çıkarmak daha iyi. Bu çiçekleri de Signora Torelli'ye sunarım diyerek çıktı gitti. Biraz sonra döndüğünde yağmurdan sırık sıklam olmuştu. Böbürlenen bir tavırla elindeki şarap testisini gösterdi. Bak şarap getirdim dedi. Daha sonra bir süre zar attılar. Hala günün heyecanı ile dolu olduklarından kimin kazandığına pek dikkat etmediler. Şarap üstlerine bir miskinlik çöktürmüş, uykularını getirmişti. Sobanın yanına yere uzanıp uyudular. Mum da erimişti. Yağın üstünde bir süre daha mavi alevler oynaştı durdu. Biraz sonra ev karanlık, her şey sakin ve sessizdi. Üç. Ertesi günü Pilon öbür eve taşındı. Bu da Deni'nin oturduğu ev gibiydi ama biraz daha küçükçeydi. Bunun da kapısının yanında bir gül çardağı, yabani otlarla kaplı bir bahçesi, yaşlı meyve ağaçları ve orada burada kırmızı çiçekler vardı. Bitişik bahçede de Madame Sato'nun kalabalık kümesi görülüyordu. Evini kiraya vermekle Deni önemli bir adam olmuş, Pilon'un da toplumsal düzeyi biraz daha yükselmişti. Kolay mı? Artık ev kiralıyordu. Deni'nin kiracısından kira beklediğini ya da Pilon'un ev sahibine kira ödemeyi düşündüğünü söyleyemeyiz. Böyle bir şey olsaydı bu ikisi için de beklenilmedik büyük bir olay sayılacaktı. Kısacası ne Deni'nin aklına kira istemek geldi ne de Pilon'unkine ödemek. İki arkadaş sık sık buluşuyorlardı. Pilon'un eline bir şişe şarap, bir parça et geçecek olsa o akşam Deni ona konuk oluyor. Deni'nin talihi yaver gidip de bir lokma yiyecek bulacak olsa Pilon o geceyi sevgili dostu ile birlikte geçirmeye gidiyordu. Zavallı Pilon cebinde biraz para olsa borcunu ödeyecekti ya, metelik yüzü gördüğü yoktu ki. Namusluydu Pilon. Deni'nin yaptığı iyilikleri, kendinin bu meteliksiz halini düşündükçe fena oluyordu. Bir gece öylesine umulmadık bir biçimde 1 lira sahibi oldu ki daha sonra vicdan azabı çekmemek için olup biteni hemen unutmaya çalıştı. San Carlos Oteli'nin önünde duruyordu. Bir adam geldi. Eline bir kağıt sıkıştırarak "Koş, şuradan bir şişe şarap al, otelde kalmamış." dedi. Pilon böyle şeylerin ancak beklenmedik anlarda 40 yılda bir olduğunu bilirdi. olayı olduğu gibi kabul etmek, üzerinde fazla düşünmemek lazımdı. Lirayı götürüp Deni'ye vermeyi tasarladı. Fakat yolda caydı. Bir şişe şarapla iki kız yakalayıp kendi evine yollandı. O sıralarda Deni de oralardan geçiyordu. Evden neşeli kahkahalar geldiğini duyunca o da içeri daldı. Kızların biriyle şarabın yarısına sahip çıkınca Pilon dayanamadı. Sıkı bir dövüşe giriştiler. Deni'nin bir dişi kırılmış, Pilon'un gömleği parçalanmıştı. Kızlar hangisi yere yıkılacak olsa fırsattan yararlanmaya, bir tekmede onlar atmaya bakıyorlardı. Sonunda Deni ayağa kalkarak kızlardan birine hatırı sayılır bir şamar patlattı. Tokadı yiyen inek gibi böğürerek dışarı fırlarken öteki de eline ne geçerse koynuna sokarak peşinden seyirtti. Bir süre sonra Deni ile Pilon kadınların vefasızlığından yakınıyorlardı. Deni bilgiç bir tavırla ''Karıların ne düzenbaz şeyler olduğunu bilmez misin be?'' diye söylendi. ''Bilirim, bilirmiş, bilsem böyle mi yapardın?'' ''Bilirim dedik ya, hadi sen de yalancı.'' Bir daha tutuştular ama bu seferki pek uzun sürmedi. Bu kavgadan sonra Pilon'un vicdanı biraz daha rahatladı. Borcunu ödememişti ama ev sahibini yedirip içirmemiş miydi? Birkaç ay daha geçti. Pilon yine kirayı düşünmeye başlamıştı. Bu düşünce zamanla katlanılmaz bir hal aldı. Sonunda bir gün sabahtan akşama kadar çalışarak Çinki'nin bahçesini temizleyip birkaç lira kazandı. Akşam olunca kırmızı mendilini boynuna bağladı. Babasından kalan hasır şapkasını başına geçirdi. Birikmiş borçlarına karşılık bu 2 liracığı Deni'ye vermek için yukarı mahalleye doğru yola koyuldu. Ama yarı yolda vazgeçti. 2 galon şarap aldı. Böylesi daha iyi diye düşündü. Doğrudan doğruya para verecek olsam aramıza soğukluk girer. Arkadaşlığımın derecesini anlayamaz. Ama para yerine bir hediye götürecek olsam öyle mi olur? 2 galon için 5 lira verdiğimi söylerim. Bu pek aptalca bir düşünceydi. Bunu kendisi de biliyordu. Koca Monterey'de şarap fiyatlarını Deni'den daha iyi bilen biri bulunamazdı. Pilon pek sevinçliydi. Kararını vermişti. Burnunun doğrusuna Deni'nin evinin yolunu tuttu. Ağır ağır ilerliyordu. İki elinde 2 galon şarap doldurulmuş birer testi vardı. Günün en güzel saatleriydi. Güneş batmaya yüz tutmuş, hafif bir serinlik başlamıştı. Sokaklar henüz sessizdi. Uzun çam ağaçları kapkara gövdeleriyle yukarı doğru uzanıyor, ortalık yavaş yavaş kararıyordu. Ama gök hala pırıl pırıldı. Sahilde balıkçıların sardalya fabrikalarının çevresinde dönen martılar yuvalarına çekiliyordu. Pilon böyle güzel, mistik şeylerin hayranıydı. Başını yukarıya kaldırdı. Duyguları ayaklanmış, sanki batan güneşin ardından uçmaya hazırlanıyordu. O, söven, dövüşen, sarhoş, geçimsiz, aksi adam gerçek Pilon değildi. Düşünceli, anlayışlı, tertemiz gerçek Pilon, akşamın loşluğunda suyun üzerinde oynaşan martıların yanına uçmuştu. O Pilon, güzel, hırs ve günahtan uzaktı. Hele düşünceleri ne kadar haklı, yerinde şeylerdi. Allah baba gezmeye çıkmıştır diye düşündü. Başının çevresinde kuşlar uçuyor. Baksana sevgili kuşlar, sevgili martıcıklar, sizleri ne kadar seviyorum bilseniz. Hafif hafif çıktığınız kanatlar yüreğimin en derin noktalarında çarpıyor. Başımın üstünde Yaradan'ın elinin dolaştığını duyar gibiyim. Uçun, uçun, içimdekileri alın, ona götürün. Sonra bildiği en güzel sözlerle duaya başladı. Ave Maria, gratia plena. Kötü Pilon'un ayakları yürümez olmuştu. Doğrusunu isterseniz bir an için kötü yanı yok olup gitmişti. Bunları iyi dinleyin, iyilik melekleri. Pilon'un o andaki ruhu kadar saf ve temizi bu dünyaya ne geldi ne gelecek. Galvez'in azgın köpeği bile yaklaşıp bacaklarına sürtündü. Şöyle bir koklayıp uzaklaştı. Böyle arınmış, tertemiz olmuş ruhlar daha çok tehlikelidirler. Dünyada her şey ona karşı birleşmiş gibidir. ''Sen Agustin, ayağımın altındaki samanlar bile beni aldatmaya çalışıyor.'' derdi. Pilon'un ruhu kendi anılarına bile karşı koyamadı. Havada süzülen kuşları seyrederken Mrs. Pastano'nun martıları kızarttığını hatırlayınca karnı acıktı. Açlığı havada dolaşan ruhunu bile yerine yerleştirmişti. Yeniden yürümeye başladı. Yeniden düzenbaz, günahkar Pilon ile karışmıştı. Galvez'in azgın köpeği hırlayarak peşinden geliyor, biraz önce kaçırdığı fırsata yanıyordu. Elindeki testilerle ağır ağır ilerlemeye başlamıştı. Birçok tarihlerin de yazdığı gibi en büyük iyilikleri yapacak güçte ruhlar, en büyük kötülükleri de yapabilirler. kimi papazlardan daha dinsizi var mıdır? En masum bakireler gerçekte günahkar olanlar değil midir? Bu yalnızca bir görüş sorunundan başka bir şey değildir. Öteki dünyadan yeni dönen Pilon kendisi pek farkında değildi ama gecenin karanlığında çevresini saran her türlü etkiye kapılacak durumdaydı. Gerçi ayakları Deni'nin evine doğru gidiyordu ya, doğrusu içinde de hiç istek yoktu. Cayıp geri dönmesi için ufak bir işaret yeterdi. Daha şimdiden iki galon şarapla ne kadar sarhoş olabileceğini, bunun da ötesinde ne kadar sarhoş kalabileceğini hesaplıyordu. Ortalık iyice kararmıştı. Yolun biraz ilerisi ve iki yanındaki hendekler görünmez olmuştu. Ruhunun cömertlikle bencillik arasında bir tüy hafifliği ile değişebileceği şu anda onun kişiliği hakkında herhangi bir ahlaksal yargı yürütmek olanaksızdır. İşte tam bu sırada ağzında bir sigara, elinde yarım şişe şarapla Pablo Sanchez yolun kenarında oturuyordu. Ah, milyonların duası! Tanrı'nın tahtına ulaşıncaya kadar birbirlerini nasıl yiyip bitirirler? Pablo önce ayak seslerini duydu. Sonra bir gölge gördü. Pilon'u tanımıştı. "Ey amigo!" diye bağırdı. "Elindeki ağır yük de ne?" Pilon gelip önünde durmuştu. "Seni hapiste biliyordum!" diye söylendi. "O kas hikayesini işitmiştik." "Hapisteydim Pilon ama rahat ettiremediler. Yargıç hapisliğin bana yarar sağlamayacağını söyledi. Polis de 3 kişinin yiyeceğini yediğim için beni başından savdı. Böylece salıverdiler." Pilon bencillikten kurtulmuştu. Şarabı Deni'ye götürmekten vazgeçmişti ama Pablo'yu evine davet etti. Hayat yolunda önümüzde sadece birine sapabileceğimiz iki yol olursa hakemlik kime düşer? Pilon ve Pablo eve vardıkları zaman pek neşeliydiler. Pilon bir mum yakıp dolaptan iki bardak çıkardı. "Şerefine," dedi Pablo. "Salut, salut, salut. İçine zıkkım olsun." Bir süre dinlendiler. "Su servidor," dedi Pilon. "Cehennemin dibine." İki galon şarap, iki paysona için bile olsa çoktur. Testiler şöyle bir sıra izleyerek boşalır. İlk testinin boynundan aşağılara inildikçe ağırbaşlı bir konuşma başlar. 7-8 santim daha aşağıda acı tatlı anılar uyanır. Bir 15 santim daha inildi mi eski aşk serüvenleri deşelenir. Bir parmak altından aldatmalar, aldatılmalar çıkar. Birinci testinin sonunda bir hüzündür çökmüştür. İkinci testiye başlanır. Boynu aşılınca kapkara bir umutsuzluk başlar. İki parmak aşağısı ölüm ve özlem şarkıları söyletir. Bir parmak daha duyup işitilen bütün nameler ortaya dökülür. Biraz daha aşağısı için hiçbir şey söylenemez. Her şey olabilir. Ama yüz geri edip ilk basamağa, ciddi bir dertleşmenin başladığı yere dönelim. Pilon planını kurmuş, hazırlamıştı. "Pablo be," dedi. "Yol kenarlarında, otlar üstünde uyumaktan bıkmadın mı? Arkadaşların başını sokacak bir evin olsun istemez misin?" "İstemem." Pilon sesine biraz daha etkili bir anlam kattı. "Ben de öyle düşünürdüm," dedi. "Çamurlar arasında yersiz yurtsuz yaşarken ben de öyle düşünür, halimden yakınmazdım. Ama bir evim, yatacak bir yerim olunca düşüncemi değiştirdim. Gerçek hayatın ne olduğunu anladım. Daha ne istiyorsun? Bak Pablo, sana bir önerim var. Evimin yarısını tutmak ister misin? Artık soğuk toprak üstünde uyumayacaksın. Ayakların çamurlara belenmeyecek. Ha, ne dersin? Benimle birlikte oturur musun?" "Niye oturmayayım?" "Güzel, bana ayda 15 lira verirsin. Evdeki yatağımdan başka her şeyi kullanabilirsin. Düşünsene Pablo, sana mektup yazacak olsalar gönderebilecekleri bir adresin olacak." "Öyle, kabul ediyorum." Pilon rahat bir nefes aldı. Deni'ye olan borcunun ağırlığından kurtulmuştu. Pablo'nun kendisine kira vermeyeceğini biliyordu ya, Deni para isteyecek olsa Pablo'yu gösterir, o bana, ben de sana derdi. Ondan sonra ikinci konuya geçtiler. Pilon çocukluk anılarından söz açtı. "Ne dert vardı ne tasa be Pablo," diye söylendi. Cıvıl cıvıl yaşayıp gidiyorduk. Pablo da dertlenmişti. "Bir daha o günlerdeki gibi dertsiz, tasasız, rahat bir gün geçiremedik," diye içini çekti. 4. Pilon ile Pablo'nun hayatında her şey yolunda gidiyordu. Sabahları güneş çam ağaçlarının üstünden yükselip de koy ışıl ışıl yanmaya başlayınca isteksiz isteksiz yataktan kalkıyorlardı. Güneşli sabahlar baştan başa sevinç kaynağıydı. Daha çiğ kalkmadan yapraklar binlerce elmasla pırıl pırıl yanardı. Böyle zamanlarda acele etmeye, çalışmak için koşmaya ne gerek vardı? Sabahları az, öz ve derin düşünmek gerekir. Pablo ile Pilon ayaklarında mavi çadır bezinden pantolonlar, sırtlarında mavi gömlekleriyle güle oynaya kalkıp evin arkasına geçtiler. Bir süre sonra gelip kapının önüne güneşe uzandılar. Uzaktan uzağa gelen sesleri dinleyerek kentte olup bitenlerden söz açtılar. Koca kentte konuşulacak şey mi yoktu? Böylece saatler geçti. Burada kapının önünde de mutluydular. Ayaklarına konan sinekleri kovmak için ara sıra yalnızca parmaklarını oynatıyorlardı. Bir ara Pablo, bütün çiğ taneleri elmas olsaydı diye söylendi. Ne zengin olurduk, oh keka, ölünceye dek sırt üstü uzan, sarhoş yat. Ama paysonaların en gerçekçi görünenlerinden Pilon, o zaman herkesin yığınla elması olur, hiç işe yaramazdı diye karşı çıktı. Bence bir gün şarap yağsa yeterdi, fıçı fıçı doldur, sakla. Ama iyi şarap yağmalı, senin geçen gün aldığın cinsten olursa ne işe yarar? Para vermedim ya, birisi otların arasına saklamış. Bulunmuş şaraptan daha ne beklersin? Öylece uzanıp yüzlerine konan sinekleri kovarak bir süre daha yattılar. Pilon, Cornelia Ruiz dün bir Meksikalı'yı şişlemiş dedi. Pablo merakla başını kaldırdı. Dövüşmüşler mi diye sordu. Ya kara herif dün akşam Cornelia'nın bir yenisini bulduğunu biliyormuş. Kapıyı zorlayınca karı da kızmış. Herifi şişleyivermiş. Sorup öğrenseydi, Cornelia yenisini bulduğu zaman öteki kentteymiş. Herif kapı kilitli olduğu için pencereden girmeye kalkmış. Pablo, o Meksikalı herif sersemin biriydi zaten diye söylendi. Bari ölmüş mü? Yok canım, sadece kolundan yaralanmış. Cornelia kızgın değilmiş. Kara herifi içeri almak istemiyormuş, o kadar. Cornelia pek güvenilir değildir ama babası öleli 10 yıl oldu. Hala her yıl kilisede dua ettirir. Pilon güldü. Babası olacak herifin ihtiyacı da yok değil hani diye mırıldandı. Kötü herifin biriydi ama bir gün olsun hapse girmemişti. Ayrıca yaşadığı sürece bir gün bile günah çıkartmamıştır. Ölürken papaz çağırmışlar. Her şeyi o zaman itiraf etmiş. Cornelia'nın dediğine göre papaz odadan sapsarı çıkmış. Herif Ruiz'in itiraf ettiği şeylerin yarısından çoğuna inanmamış. Pablo elinin tersiyle dizindeki sineği ezdikten sonra düzenbaz, yalancının biriydi zaten diye mırıldandı. İşlediği günahlar öyle az buz dua ile temizlenecek gibi değildi. Aman yahu, kızının yattığı heriflerden alınan paralarla okutulan duaların sevabı mı olur? Dua duadır. Sen duanı ettir de parası nereden gelirse gelsin. Kim düşünecek? Sen nasıl şaraptan hoşlanıyorsan o da dua istiyor. Peder Murphy bir zamanlar her gün balığa çıkardı. Kilisede her şey balık gibi kokmaya başlamıştı. Bir ziyanı oldu mu? Hem böyle şeyleri papazlar bilir. Bizim aklımızın ereceği şeyler değil bunlar. Nereden yumurta bulabiliriz acaba? Bir iki yumurtamız olsa fena mı olurdu? Pablo şapkasını gözlerine indirdi. Güneş yüzüne gelmiş, rahatsız etmeye başlamıştı. Charlie Miller'in söylediğine göre Danny, Rosa Martin denen Portekizli kızla düşüp kalkıyormuş. Pilon telaşla doğruldu. Ulan ister misin kız Danny ile evlenmeye kalksın? Zaten o Portekizliler oldum olası para düşkünü, evlenme meraklısıdırlar. Belki evlendikten sonra Danny bizden para istemeye kalkar. Rosa yeni elbiseler isteyecektir. Hangi kadın istemez ki? Bilmez miyim ben? Bu iş Pablo'nun da canını sıkmıştı. Ne dersin, gidip Danny ile bir konuşsak mı dersin diye teklif etti. Hem belki Danny'de yumurta vardır. O Mrs. Morales'in tavukları pek cins şeylere benziyordu. Ayakkabılarını giyip Danny'nin evine giden yolu tuttular. Bir ara Pilon yere eğilip parlak bir şey aldı. Elindekinin gazoz kapağı olduğunu anlayınca da okkalı bir küfür savurarak ''Millet aldantın diye namussuzun biri bırakmış olacak.'' diye söylendi. Pablo gözleriyle yol kenarındaki bahçeleri dikizliyordu. ''Dün de ben aldandım.'' diye güldü. Danny'yi kapının önündeki gül çardağına uzanmış buldular. ''Ey amigos!'' diye bağırarak arkadaşlarını selamladılar. Pilon ile Pablo ayakkabılarıyla şapkalarını çıkartıp Danny'nin yanına uzandılar. Danny tütün kesesini çıkarıp Pilon'a uzattı. Pilon sesini çıkarmadan bir sigara sardı. Sonra Cornelia Ruiz dün kara Meksikalı'yı şişlemiş diye söylendi. Haberim var. Pablo lafa karıştı. Bu karılara güven olmaz ki. Pilon onlardan birine kapılmak adamın başına neler getirir diye devam etti. Bu mahallede de adamın başına böylesine belalar getirecek bir Portekizli kız varmış. Tuzağına düşenler kolay kolay kurtulamaz diyorlar. Pablo ağzıyla garip sesler çıkararak yazık be diye söylendi. Sözünün eri erkekler karı kıtlığında ne yapsın? Bir süre Deni'yi seyrettiler. O hiç oralı olmuyordu. Pilon, kızın adı Rosa'ymış galiba, soyadını biliyor musun diye sordu. Deni bu kez biraz ilgilenmişti. Rosa Martin'den mi söz ediyorsun diye mırıldandı. Bir Portekizli'den de başka ne beklenir? İki arkadaş rahat bir nefes aldılar. Pilon sözü değiştirmiş olmak için komşunun tavukları ne alemde diye sordu. Deni üzgün bir sesle zavallıcıklar dedi. Teker teker mortladılar. Mrs. Morales ne yedirdiyse birer birer cızlamı çektiler. Pablo merakla sordu. Peki ölü tavukları ne yaptılar? Hiç canım, biri gelmiş bu ölü tavukları yerseniz zehirlenirsiniz demiş. O da tutmuş kasaba satmış. Zehirlenen olmuş mu? Pilon ne gezer? Bence tavuğun ölüsü bile pekala yenir diye fikrini söyledi. Deni kurnaz kurnaz güldü. Mrs. Morales de yedi. Dün gece ona konuktum. Tam kıvamında bir karı. Ne genç ne yaşlı. Pablo ile Pilon telaşlanmıştı. Pilon, benim amcamın oğlu o karının en aşağı 50 yaşında olduğunu söylerdi diye kandırmaya çalıştı. Deni boşver gibilerinden elini salladı. Kaç yaşında olursa olsun bana ne dedi. Karı kendisini satmasını biliyor ya, hem koca bir evi, bankada da 200 liraya yakın parası var. Mrs. Morales'e bir hediye almayı düşünüyorum. Ne dersiniz? İki arkadaş gözlerini yere indirip arkasından ne geleceğini kestirmeye çalıştılar. Biraz param olsaydı diye devam etti Deni. Bir kutu şeker alırdım. Anlamlı anlamlı kiracılarını süzüyordu. 1-2 liraya ihtiyacım var. Pilon Şinki çiroz kurutuyormuş. Git de ona yardım et diye akıl verdi. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.